Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaydır mekan. Biriniz ki kesmeyin sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile. Bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerleyiz. Sizleri bizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026 yılı boyunca sizlere aile olmaya giden yolda kılavuz olacak bazı önemli hususları paylaşacağım demiştim. Birbirinden değerli 54 maddem var. Yetişirse 2026 yılı boyunca, yetişmezse 2027'de de sizleri bu konularla ilgili bilgilendirmeye gayret edeceğim inşallah. Aziz dostlarım, çocuklar aile bilmiyor, bir yuva nasıl kurulur bilmiyor. Hoş bununla ilgili 15-20 yıllık eğitim hayatları boyunca bir şey de öğretemiyoruz onlara. Eş nedir, nasıl seçilir, neden evlenilir? Evliliğin iyi bir niçini nedir, aile nedir, nasıl gelişir, güzelleşir? Akrabalar nasıl yönetilir? Kayınvalidenin gönlü, kayınpederin gönlü nasıl alınır? Bir gelin, bir damat nasıl mutlu edilir? Bir de hem öğretemiyoruz hem de örnek rol modelliği yapacak kişilerde sıkıntı var. Ondan sonra da evlilik yaşı 30-35'lere dayanınca eteklerimiz tutuşuyor. Bunu bir beka meselesi olarak görüp aman evlenin diyoruz ama evlenin demekle, çocuk yapın demekle de olmuyor bu iş. Bu açıdan işi daha başından alıp sizlere aile olmaya giden yolda 54 önemli unsuru anlatmaya karar verdim. Ve geçen hafta Bismillah diyerek birinci programımızı yaptık. Evliliğin niçinini bulma kalitesi, iyi bir niçine sahip olma kalitesi. Ve bazı sorularım vardı. Niçin evlenir bir insan? Özellikle gençlerin evlilikle ilgili ana motivasyonları nedir? Bu işin İslami, içtimai, ailevi, maddi, manevi, sosyal, psikolojik yönleri nedir? İşte bu konularla alakalı size epey bir hazırlığım var. Allah lütfederse 2026'nın sonunda bunu bir kitap haline de getirmeyi düşünüyorum. Dualarınızı beklerim. Evliliğin iyi bir niçinini birlikte bulabilir miyiz diye madde madde arz etmeye çalışacağım inşallah. Geçen hafta nörobiyolojik temellere baktık. Biyolojik temellere baktık evliliğin. Daha sonrasında nörolojik perspektiften beyin odaklı olarak baktık. Evliliğin tercih edilmesi ve bu hafta inşallah psikolojik odaklı bir bakış açısıyla ilerlemiş olacağız Allah lütfederse. Psikolojik açıdan evliliğe baktığımızda evlilik bireyin çocuklukta ebeveynleriyle kurmaya başladığı o güvenli liman arayışının yetişkinlikteki en olgun ve en derin karşılığıdır aziz dostlar. İnsan ruhu ontolojik olarak görülme, onaylanma ihtiyacıyla doludur. Bunun nereden geldiğini bir tahmin edin lütfen. Rabbim Kutsi Hadis-i Şerif'te ben hazinelerden bir hazineydim, bilinmek istedim diye söylüyor ya. Dolayısıyla bize ruhundan üflediyse bizde de o görülme, bilinme, onaylanma, kabul edilme, haşa Allah'ın ihtiyacı yok. Her türlü ihtiyaçtan münezzeh ama biz kullarına sirayet ettiği haliyle kul dünyevi olarak bunun peşinde. Psikologlar evliliği bir tanıklık müessesesi olarak tanımlarlar. Nedir tanıklık müessesesi? İşte bu derin ihtiyaca parmak basarlar. İnsanın varlığının bir başkasının gözünde değer bulduğunu teyit etmek gibi bir ihtiyacı vardır. Zaten evlilik karşı taraftaki adaya, hanımefendiye, beyefendiye ah hayatım ne kadar da düşüncelisin dedirtmek değil midir yani? Başkasının gözünde ne kadar değerli olduğunu, o değeri bulduğunu, o değeri gördüğünü teyit mekanizmasıdır. Psikolojik olarak böyle bir ihtiyacımız var. Dolayısıyla hayatın o karmaşasında, keşmekeşliğinde ben buradayım ve değerliyim çığlığına verilen en samimi yanıt bir eşin şefkatli bakışıdır. Günümüz anne babaları gençlerin bu ihtiyacını anlamadığı için kurulan sistemde gençleri 25-30 yaşına kadar kariyer peşinde, iş peşinde, lisans, yüksek lisans, master, doktora peşinde heba ettiği için, her öğrenciye üniversite gibi bir seçenek dayattığı için, erken yaşlarda onları hayata atılmayla ilgili teşvik etmediği için, o kaybolmuşluğun içerisinde bir kızın gözünde, bir erkeğin gözünde pırıl pırıl parlayan bir aşk parıltısı olarak görülmeye başladığı anda her şeyi bırakıyor. Okulu da bırakıyor, ders çalışmayı da bırakıyor. Anne babayla da konuşmalı oluyor. Yakın arkadaşlarla ilgili hırçınlaşıyor. Tabii bunu olumlu manada yapanlar da var da hani tatmin oluyor ya. O kabul görmediği hayatta bir kişi artık onu kabul ediyor ya, artık ona can feda. Aşkın psikolojisi yani. Evlilik açısından bunu düşündüğümüzde hani ne dedik? 4 milyar kız, 4 milyar erkek arasında birinin ruh ikizimiz olduğuna karar vererek onu değerli kılma kararı evlilik. Gelişim psikoloğu Erik Erikson'a göre yetişkinliğin temel krizini yakınlığa karşı yaratılmışlık olarak tanımlıyor. Evlilik bu krizi aşmanın, hani yaratılmışlık burada ne? Yakınlığa karşı yaratılmışlık, yakınlığa karşı izolasyon yani. Bu izolasyon yerine ortak bir kimlik inşası, bir yakınlık, bir grubiyet, bir akrabalık, alaka diyoruz ya, bir ilişki kurmanın en kurumsal yolu. Buradaki en hassas nokta aziz dostlarım, evliliğin bir yalnızlıktan kaçış ya da kendi içindeki boşluğu bir başkası doldurma çabası olmaması gerekti. Anadolu'da bazı gariban annelerin, babaların bilmeyerek cehaletle ya en azından bir evlensin aklı başına gelir diye daha kendini bulamamış evlatlarına bir eş bulma çabasını görüp gönlümün yanmışlığı çok olmuştur. Ya da akli melekede bir sıkıntı varsa evlensin de düzelir umuduyla onu evliliğe sevk ettiklerini görünce yüreğim çok yanmıştır. Evlilik elbette güvenli bir limandır ama yalnızlıktan kaçış değildir. Osmanlı'nın savaş döneminde bazı koylara özellikle gemiler batırılmasın diye sığındıkları özel limanlar yaptılar, böyle gizli limanlar. Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da da var, hatta Karadeniz'de bile var. Şimdi kaçıp saklandığınızda bir yere hiçbir işlem yapamıyorsunuz. Böyle bir yalnızlıktan kaçış değil. Ama bazen de bir saldırı anlamına, bir fetih anlamına belli limanlarda belli bir stratejide bekledikleri oldu. Evlilik de böyle. Haşa, evliliğin saldırısı ne? Saldırı değil. Evliliğin fethi ne? Bir aile kuruyorsunuz, bir yuva kuruyorsunuz. Hani nasıl ki donanma gittiğinde bir yeri fethediyor, siz de teşbihte hata yok. Bir erkekler olarak anlatıyorum, hanımefendiler kendi örneklerini yapsınlar kendi zihinlerinden, gönüllerinden. Bir hanımefendinin gönlünü fethediyorsunuz. Onunla kurduğunuz yeni yuvada evlatlar yetiştiriyorsunuz. Yeni bir nesli inşa ve ihya ediyorsunuz. Dolayısıyla bu hani bazen evlenen kardeşlerimiz boşandıktan sonra hemen anneler böyle ona bir yeni bir eş bulma telaşına girerler. En azından boşluğa düşmesin, hemen bir gönlünü meşgul edecek bir şey bulsun gibi bir olumlu eylem gibi görünse de asla ve asla olumlu bir eylem değildir. Önce boşanan kişinin kendi zaaflarını, yanlışlarını, hatalarını görüp kişilerden kul hakkına girdiyse özür dileyip, Rabbi üzdüyse tevbe edip hakikati görme yolculuğunda kendisini biraz geliştirip ben nerede yanlış yaptım bulduktan sonra bundan sonra aynı yanlışı tekrar etmeme namına yeni bir deklarasyonla yeni bir evliliğe pupa yelken, yelken açması lazımdır. Ama bunu yapmadan öyle bir film yapmışlardı. Psikolog diyor, beyefendi çok böyle hovardasınız, böyle bir şekilde olmaz diyor. Ben de bir bayanım, bu saygısızlık diyor yaptığınız. Her gece farklı farklı bayanların masasına gidiyorsunuz, onları masanıza davet ediyorsunuz, yemeğe davet ediyorsunuz, birlikte yiyip gezip içip eğleniyorsunuz, bu olmaz diyor. O da diyor ki, ben diyor küçüklüğümde psikolog hanım diyor, annemle babamın ilişkisini gördüm. Onların ilişkileri çok zayıf bir ilişkiydi. İletişimleri yoktu. Ve bir gün diyor annem ayrıldı gitti, ben ortada kaldım. Etrafıma diyor hani o kadar çok bayan inşa ediyorum ki hani hiç umurumda değil. Biri gitse öbürü var. Hani böyle de bir hayat olmaz ki aziz dostlarım. Bu aile değil. Bu süfli, değersiz, tanımlayamayacağım düzelikte sefih bir hayat. Sefil bir hayat. Dolayısıyla Batılıların dediği şekliyle bir fill in the blanks, boşlukları doldur harekatı değil bu. Öyle bir çaba değil. Aksine sağlıklı bir evlilik motivasyonu iki olgun bireyin kendi bütünlüklerini koruyarak bir biz kapasitesi oluşturması. Psikolojik araştırmalar ilişkilerin sürdürülebilirliğinde en kritik faktörün tutkudan ziyade bağlılık, o commitment dedikleri karşılıklı bakım davranışları olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi şirketler bunun peşinde. Elemanlarıyla, çalışanlarıyla alakalı aidiyet diyorlar buna, bağlılık. Aidiyet varsa, bağlılık varsa sorumluluk geliyor çünkü. Her kapısının önünden geçtiğiniz şirketle alakalı içeriye girip onunla ilgili bir çalışma yapar mısınız? Asla. Kurumsal sözleşmeniz kimse, imzanız hangi sözleşmenin altındaysa o şirketle ilgili commitment'ları, sorumlulukları yerine getirirsiniz. Responsibility anlamında söylüyorum bunu. Dolayısıyla gençlerin evlilik kararında koşulsuz kabul ve empati arayışı modern dünyanın acımasız performans kriterine karşı bir sığınak aslında. Bütün dünya aksini söylese de bir gönle girdiğinizde, koşulsuz olarak kabul edildiğinizde, onun gözlerinden empatik bir bakış açısıyla yargılanmadan kabul gördüğünüzde dünya umurunuzda olmuyor yani. Dış dünyada sadece başarıları, parası, kılığı, kıyafeti, makamı, mevkisi ya da statüsüyle değer gören bir genç, evlendiğinde sadece kendisi olduğu için sevildiğini hissettiği için bu da iyi bin için. Şair asırlar öncesinden demiş yani güzelliğin beş bar etmez şu bendeki aşk olmasa diye. Aşk işte böyle bir şey. Bu his bireyin özdeğer algısını yükselterek onu hayata karşı daha cesur kılıyor. Çünkü sevildiğini biliyor. Bir gönle girdiğini biliyor. Türkiye'deki aile odaklı kültürlerde bu psikolojik destek mekanizması geniş aile bağlarıyla birleştiğinde gencin mental sağlığını, akıl sağlığını koruyan devasa bir ağa dönüşüyor. Aziz dostlarım, psikolojik bir cümle kullandım size ama bu cümle yani gencin psikolojik destek mekanizması, kendi içindeki içsel mekanizması geniş aile birleştiğinde gencin mental sağlığını koruyan devasa bir ağa ve sisteme dönüşüyor ya. Hani psikologlar bunu söylüyor ama bakın Hatice validemiz Allah Resulüne vahyin ilk anlarında eve gelip korku içinde, dehşet içinde beni örtün, beni örtün deyip uykuya dalıp uyandıktan sonra başından geçenleri anlatta ne dedi? Buhari hadisidir yani. Ey Muhammed seni müjdelerim, senin başına kötü bir şey gelmez dedi. Kendimden endişe ediyorum diyen bir Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme eşi Hatice Sultan annemiz senin başına kötü bir şey gelmez, seni müjdelerim, sen hak Resulsün. Çünkü sen akrabaya gidersin dedi, akrabanla ilgilenirsin dedi. Altı madde söylüyor, birinci maddesi bu. Yani geniş aile ağlarıyla, bağlarıyla birleştiğinde akıl sağlığımız korunur. Bizim başımıza kötü bir şey gelmez. Dolayısıyla bu psikolojik motivasyonun iyi niçini yalnızdan kaçmak değil, karşılıklı duygusal olgunlukla bir hayat anlatısını beraber yazmak, bir hayata dahil olmak. Her ne kadar kadim kültürümüzde atasözü olarak iki gönül bir olursa samanlık seyran olur diye bir cümle olsa da tarihsel sürece baktığımızda gençlerimizin samanlığı seyran etmek için iki gönlü birleştirdiğini görmüyoruz. Onlar aileyi ihya ediyorlar. Alıp başını gitmiyorlar, çekip bir yere terk-i diyar etmiyorlar. Yeni çıktı böyle huzur evleri, yaşlara tekmeyi basıp evden göndermeler, anneye babaya bakmamalar. Evde yaşlı bir insanın olmasıyla alakalı bunu külfet kabul etmeler ama eskiden gençler bunu bir şeref bilerek, bunu bir ibadet bilerek, anne babaya bakmakla alakalı bunu gerçekten bir ibadet kabul ederek evlilikle ilgili böyle yapıyorlardı. Bunu bir ibadet aşkıyla yapıyorlardı. Dolayısıyla hani eskilerin o iyinin içini her ne kadar kendi varlıklarının inkişafıyla alakalı, kabullerinin sağlanmasıyla alakalı, bir göne girilmesiyle alakalıysa da o mental sağlık nasıl geniş ailede korunuyor, bunu da kültürümüz yaşayan bir hazine olarak layıkıyla yaşamış, dünyaya ispat etmiş. Burada aziz dostlarım, genç bir kadının veya erkeğin en başarısız ve kırılgan olduğu bir anda eşinin ona hiçbir yargılama yapmadan sadece sarılması, Hatice validemizle alakalı ne dedim? Gönülden tasdiki bakın. O kadar önemli bir şey ki yani. Psikoloji ilmi de şimdi diyor ki, yani hiçbir yargılama yapmadan sadece sarılması Erikson'un bahsettiği o yakınlığın zaferidir diyor. O an bireyin bilinçaltına dünya seni reddetse de burada bir evim var mesajı gönderiyor. Ve bu mesaj en ağır depresyonlardan bile daha koruyucu. Gel de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun mübarek eşi Hatice Sultan validemizin bu muhteşem anını psikoloji ilmi 1400 sene sonra keşfetmiş ama saygıyla yad etme, hürmetle yad etme. İslam'ın gözünü seveyim. Ama bunu söylerken İslam'da değil de biz Müslümanlarda bir sorun olduğu için şu anda bizim başımıza haşa peygamberlik falan bitti öyle bir şey olmayacak ama basit bir problem gelse bile gidip eşimize evlerde eşlerimize açıklasak herhalde sen endişe etme senin başına kötü bir şey gelmez falan diye Hatice validemiz gibi bir şey duyamayız. Büyük ihtimalle Allah verdi belanı bak gördün mü zaten belliydi işaretlerden böyle bir derde düçar kalacağın gibi bir darbeyi de eşlerimizden yiyoruz. Tenzih ederim gönlü güzel dostlarımı ama toplumun ne durumda olduğu ortada. Aziz dostlarım psikolojik iyin içinden sonra varoluşsal anlam inşası geliyor. Nihai yalnızlığa ortak şahitlik. Dördüncü niçini de bu evliliğin. Biraz böyle derin ama varoluşçu felsefe, psikoloji ekolleri bunlara baktığımızda dünyaya böyle bir cennetten kovulmuşluk şeyi vardır ya, atılmışlık hali. Bunun beraberinde getirdiği ontolojik yalnızlığı temel bir sancı olarak kabul eder onlar. Zaten antik Yunan'ın bütün filozofları dünya nedir, insan nedir, hayat nedir, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Bu sorgulamalarla geçmiştir derin filozofların hayatı. Genç, yetişkinlik döneminde yaşadığı bu sancıyla kimlik arayışı ve hayatın anlamı nedir sorusunu birleştirerek aslında bir gönül zirvesi yapar. Ünlü psikiyatrist ve yazar Irvin Yalom'a göre varoluşçu psikoterapi, insanın nihai yalnızlık dehşetine karşı geliştirebileceği en güçlü siperin bu hayat yolculuğuna samimiyetle şahit eden bir eş olduğunu vurgular. Zaten şeytan mel'un aleyhinnale, o lanetli, o mel'un, o kovulmuş, taşlanmış, haysiyetsiz varlık, bu hayat yolculuğuna samimiyetle şahit eden eşin varlığı en anlamlı destek olduğu için ne yapıyor? Eşlerden vurmaya çalışıyor toplumu. Aileyi yıkmaya çalışıyor ilk önce. Bütün atışlar oraya doğru. Güçlü, kuvvetli bir kale olmasa, güçlü, kuvvetli bir burç olmasa saldırır mı oraya? Evlilik bu bağlamda sadece iki kişinin aynı evi paylaşması değil, iki hayat hikayesinin birbirine şahitlik ederek tek bir anlam alıntısına, örüntüsüne dönüşmesi. Yeni bir hayat oluşuyor değil mi orada? Yepyeni bir hayat, yepyeni bir örneklem. İnsanoğlunun bu derin ihtiyaçlarından biri, öldükten sonra geride bir iz bırakmak ve yaşadığı süre boyunca buradayım ve görüldüm diyebilmek. Çünkü aziz dostlarım, hiçbirimizin hayatı öyle içerisinden rastgele geçip gelecek kadar önemsiz, kalitesiz, değersiz bir hayat değil. Varlığımızın varlığınıza armağan olması lazım. Ben de buradaydım diyerek adını tarihin akışını değiştiren listesinde hem de altın harflerle imzayı atarak yazmamız lazım. Evreni, çevreni, insanı şahit tutmamız lazım. Ve burada hani evren, çevren, bilmem ne, insan, hayır, bunun en önemlisi eş. Eş diyoruz bakın, adına eş, eşimiz oluyor. Evlilik bireyin bu anlamda varoluşsal sorularına birlikte yaşlanma, birlikte yaşama, bir ortak hafıza inşa etme, bir sistem kurma şeklinde somut yanıtlar verir. Modern dünyanın geçici ve yüzeysel ilişkiler arasında evlilik kalıcı bir anlam kalası inşa eder. Böyle bir ailenin olması, böyle bir evin olması. Rabbim Gazze'ye imdad etsin, ümmet-i Muhammed'e yardım etsin aziz dostlarım. Evin olması ne demek biliyor musunuz? İçine girebileceğiniz, kapıyı kapatabileceğiniz, içerisinde eşinizle, çocuklarınızla güvenle kalabileceğiniz. Korona döneminde bir Anadolu şehrinde böyle bir havaalanından çıktık. Arkadaşları bekleyeceğiz. Bir yemek yeme ihtiyacı oldu. Bütün restoranlar paket servisiyle içeriye kimseyi almıyorlar. Öyle kaldık. Hiç kimsenin evine gidemiyoruz. Hiçbir yere giremiyoruz. Camiler kapalı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Şimdi Gazze'de kapalı değil, açık. Her taraf zaten kapı yok, duvar yok. Yıkıklar içerisinde. Çadırlar bile bombalanıyor. Hani insanın eşiyle beraber güvenli bir liman olarak, böyle bir kale olarak aileyi, evi görmesi, bu süreç hem biyolojik olarak söylüyorum bunu, hem psikolojik olarak. Beynin kaygı merkezi olan amigdalayı yatıştırıyor ve beynin bütün kaygılarını dindiriyor. Benim hayatımı gören birisi var. Zaten eve giderken ayaklarınız geri geri gitmiyorsa, koşarak uçarcasına gidiyorsanız, Osmanlı'nın cumbalı evleri niye böyle evin dışına doğru taşar? Yarım hilal şeklinde böyle. Hilal de yarım yarım olur zaten. Hilal derken bir daha yarım demeye gerek yok, özür dilerim. Hilal şeklinde neden cumbalar dışarıya taşır? Bir, havadar olsun, hava alsın. İki, Osmanlı'nın hanımefendileri heriflerini, erkeklerini, beylerini, eşlerini bekler orada. Akşamın böyle ilk karanlığı, ikindin sonrası çökmezden evvel böyle tatlı tatlı oturup orada yürüyüşüne hayran diye, yürüyüşüne kurban diye eşlerini o yürüyerek gelişlerini seyrederlerdi de ondan. Cumbalı evlerde oturmak böyle bir şeydir. Yolu gözlenen, yokluğunda özlenilen, varlığı varlığımıza armağan olan bir eş olmak aziz dostlarım. O zaman amigdalayı yatıştırıyor. O zaman bütün kaygı merkezleri sulha, sükuna eriyor. Ama Allah muhafaza, çok böyle tenzih ederim değerli dinleyenlerimizi, aziz dostlarımızı. Programın, her programın başında serenat yaptığımız, böyle onların iyiliklerine, gıyaplarına şahit olduğumuz bu değerli Hazirun'u huzurlarınızda canı gönülden dualarımla tebrik ediyorum. Onları tenzih ediyorum. Ama belli bir vakit sonra bu birliktelikler, o güven kalesini, burcunu yok ettikten sonra Allah muhafaza evin en güvenli alanı banyolar oluyormuş. Lavabolar, WC'ler. Çünkü kapı kilitleniyor orada. Ah, şimdi beni kimse burada rahatsız etmez diye. Çocukların da eşlerin de kaçtığı bir yer haline. Ya da kahvehaneler. Niye 900 bin kahvehane var yani? Neredeyse her ilçeye, ile biner tane düşüyor yani. İl ve ilçeleri bir kabul edersek 81 il, her ile ilçeyle beraber 1000 kahvehane. Yazık değil mi? İşte orada bekliyor, yolunuzu gözlüyor. Çocuklar babasız. Dolayısıyla burada bu varoluşsal kaygımızın dinmesiyle alakalı, eğer biz hayatımı gören birisi var, bana değer veren birisi var, benim yolumu gözleyen birisi var, beni seven birisi var diye örnekleri çoğaltabilirsiniz aziz dostlarım. Bunu düşünüyorsak, bireyin hayatın trajedilerine, zorluklarına, sıkıntılarına ve kaçınılmaz zorluklarına karşı direnci artıyor. Zaten geçen seneki programda bahsetmiştim, Harvard'ın bununla alakalı bir araştırması var. Yalnızken bir insan boğulma riski yaşadığındaki mücadelesiyle bir grup insanla boğulma riski içerisindeki mücadelesi çok farklı oluyor. Grup içerisindeyken 4 kat daha fazla çaba gösteriyor. Neden? Oradaki grup arkadaşlarının çabasını görüyor. Aa, demek ki kurtulabilirmişiz diye bir ümit var oluyor. Birbirine destek oluyor. Birisi onu tutuyor, birisi oradan bağırıyor. Hepsi bir destek oluyor. Ailenin kendi içerisinde de bu aşk ve yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık motivasyonu, hayat arkadaşlığı. Dâreyn denir İslam'da, bir tebrik yapılırken saadet-i dâreyn niyazımızla. Gençler şimdi çok bu dili ağdalı bulup anlamazlar ama saadet, saadet zaten değil mi? Dâreyn ne? İki cihan saadeti. Hem dünyada hem ahirette inşallah. Birlikte olun, mesut olun, mutlu olun, cennetlik olun anlamında. Dünyayı da cennete çevirerek evlerinizi, iki cihanda da saadetli yaşayın anlamında. Dolayısıyla bu aşk yolculuğu ya da buradaki o yoldaşlık motivasyonu sadece romantik bir arzu olarak görülmemeli, varoluşsal bir sığınak arayışı olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Aziz dostlarım, iyi bir evlilik motivasyonu içimdeki boşluğu başkasıyla doldurma değil, yağmurdan kaçarken doluya tutulma değil, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma değil, ortak değerler üzerinden uzun vadeli bir anlam üretme iradesidir. Çünkü evlilik yoluyla kurulan bağ, bireyin hayata tutunma motivasyonu artırırken ona bir yaşam tanıklığı, yaşam şahitliği sunar. Bu tanıklık bireyin sadece fiziksel değil, ruhsal varlığını da onaylayan bir süreç aynı zamanda. Hani fiziksel olarak evde varsınız. Aşıksanız varsınız, beden de orada, ruh da orada. Aşık değilseniz beden evde, ruh dışarıda. Araştırmalar, hayatını anlamlı bir bağ üzerine inşa eden bireylerin genel yaşam tatminlerinin ve mutluluk seviyelerinin çok daha yüksek olduğunu doğruluyor. Mesela tam kış dönemi, böyle bir şey vereyim. Bir dağ zirvesine tek başına çıkan bir dağcının hissettiği coşku ile o zirveye sevdiği kişilerle el ele çıkan birisinin hissettiği coşku arasındaki fark tanıklıktır yani. Onun için dağcılar asla tek başına çıkmaz. Neden? Sizin oraya çıktığınızı gören, buna şahit olan birileri lazım. Neden insanlar böyle dünya rekoru kırmak için belli kişilerin, belli heyetlerin önünde bir araya geliyorlar? Tasdik ettirme şeyi var, tanıklık. Bu çok önemli. Dağcı tek başınayken coşkusunu kendi içinde hissediyor. Ve o coşku, hissettiği coşku kendi içinde, kendi gönlünde, kalbinde hapsoluyor. Ancak yanında eşi olduğunda o an ölümsüzleşiyor. Ve ortak bir hikayenin parçası oluyor. Evlilik hayatın her anını böyle paylaşılan bir coşkuya çevirme girişimidir. Onun için mutlu evliliklerde bir yere gidildiğinde tek başına, ya boğazımdan geçmedi diye küçük paket yapıp eve getirir mesela. Karıncanın yuvaya buğday taşıdığı gibi. Ya da hemen bir resim paylaşır, selfie paylaşır. Aşkım, bir tanem, tatlım, kıymetlim, hayatım, ne diyorsanız artık, inşallah birlikte de gidebiliriz. Çok güzel günler geçirdik, çok güzel anlar geçirdik burada. Ama yokluğunu çok hissettim, sen yoktun. İnşallah sen de buna şahit olursun. Sen de bu lezzetten mahrum kalmadan nasipdar olursun, hissedar olsun diye eşiyle paylaşır bunu. Aziz dostlarım, 5. evlilik niçini bu sefer klinik ve psikiyatrik bir bakış açısıyla, psikolojik değil, ruh sağlığıyla alakalı, psikolojimizin bağışıklık sistemiyle alakalı. Bir bedenin bağışıklığı var, bir de psikolojimizin bağışıklığı var. Evlilik, klinik psikoloji ya da psikiyatri perspektifinden bakıldığında, hani şimdi psikoloji bile pozitif psikoloji diye ayrıldı diğer klasik psikolojiden. Daha iyi olma hali, well-being, wellness. Dolayısıyla burada biraz travma, biraz daha psikiyatri inceliyorsa, bireyi modern çağın vebaları olan depresyon gibi, anksiyete gibi, yalnızlık kaynaklı ruhsal çöküntülere karşı koruyan devasa bir psikolojik bağışıklık sistemi. Hatta şu anda Batı'da sadece eşlerle alakalı değil, bu bir psikolojik bağışıklık sistemi dedim ya, aynen. Bunun yok ettikleri için aileyi, geniş aileyi, yeniden toplumu ihya etmesiyle alakalı bazı reçetelere kayıp anneyi bulun, kayıp dedeyi bulun, kayıp işte nineyi bulun, aileyle bir araya gelin, aman işte şükran gününde, işte yılbaşında, Noel'de, şurada burada aile birliklerini koruyun gibi yeni yeni tavsiyeler görüyoruz doktor reçetelerinde. Ya yolladınız ama işte huzur evlerinde orada demans oluyor, orada Alzheimer daha artıyor, orada iyileşme olmuyor, çöküntüye doğru gidiyorlar. Ama bu sapkın insanlar sosyal medyada, geçen İsviçre'de bir ötenaziyi bir sosyal medyada gördüm aziz dostlarım. Yani bir insan bir rezaleti bu kadar güzel çekebilir. Öyle bir anlatıyorlar ki insanın ölesi geliyor, haşa. Adam alıyor, herkesle konuşuyor. Herkes onu sarılıyor, öpüyor. Tanıdığına mutlu olduğunu söylüyor. İşte psikolog soruyor, evet ölmek istiyor, evet diyor. Alıyor bir zehri kendi eliyle içiyor falan. Öyle bir ballandıra ballandıra anlatıyorlar ki, yok mudur bu derde çare bulan bir devlet görevlisi aziz dostlarım ya? Böyle mi zehirleneceğiz hep? Hep fuhşiyat, hep kötülük, hep şeytani şeyler mi böyle damardan verilecek bize? Bir de böyle zehirliyorlar. Biz de şifayı da üstelik bundan anlattığı o ballı şekliyle anlatamıyoruz bir de biz. Bizim öyle bir sıkıntımız da var yani. Dolayısıyla hani bileceğiz ki biz evlilik, sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk, bolluk, berekettir yani. Ey erenler, bil ki bereket büyüklerle beraberdir diye Şeyh Edebali boşuna mı söylemiş büyük dedemiz? Evliliğin sadece sosyal bir kurum olmadığını, bireyin ruhsal dengesini stabilize etmek açısından özel bir yapı olduğunu belirtiyor psikologlar, psikiyatristler. Genellikle psikiyatristler evlilikte S kuralları diye böyle 3S kuralı, 5S kuralı, 10S kuralı gibi sevgiyi, saygıyı, sabrı, sadakati, samimiyeti, sükuneti çok böyle anarlar. Ama hani bunların her biri bu sütunlar üzerine inşa edilen bir yuvayı gönüllü olarak birlikte birbirine destek oldukları durumda etkili bir iyileşme alanına, bir terapi odası gibi böyle bir rehabilitasyon merkezine dönüştürür. Bu olmadığında bir de bunların hepsi eş zamanlı bulunmak zorunda. Bir gün aşkım, hayatım, bir tanem, tatlım, ne diyorsanız, seni çok seviyorum ama bugün sana sabredemeyeceğim. arabada beni çok beklettin, Allah cezanı vermesin dediğimizde olmaz. Ya da bugün seni çok seviyorum, çok da saygı duyuyorum ama bir günlüğüne ben sadakat gösteremeyeceğim, ben evi terk ediyorum bir gün. Böyle bir saçmalık olabilir mi aziz dostlarım? Dolayısıyla bu sevgiydi, saygıydı, sabırdı, sadakati, samimiyetti, eş zamanlı ve continuous dediğimiz sürekli bir biçimde olduğunda ancak iyileşme görülüyor psikolojik olarak, klinik olarak. Klinik veriler sağlıklı bir evliliği olan bireylerin stresli yaşam olayları karşısında mesela iş kaybı, bir yas durumu, bir hastalık gibi çok daha hızlı toparlandığını gösteriyor. Zaten evlilik insanların duygusal regülasyon kapasitesini artırdığı için kişi yaşadığı olumsuz duyguları eşin desteğiyle yönetebiliyor. Bekar bireylerde yalnızlık sinyalleri kortizol hormonunu tetikleyerek bağışıklık sistemini zayıflatırken sağlıklı evliliklerde salgılanan oksitosin ya da serotonin gibi mutluluk ve o sosyal bağ hormonları gibi bedenin ve ruhun savunma mekanizmalarını güçlendiriyor. Psikiyatrik açıdan baktığımızda evlilik bireyi intihar düşüncelerinden, madde bağımlılığından ya da yıkıcı eğilimlerden, her türlü fuhşiyattan uzak tutan bir sosyal denetim ve duygusal destek mekanizması aziz dostlarım. Gelecek hafta bu sosyal denetimle alakalı inşallah bir özel örnek sizinle paylaşacağım. Bu koruyucu kalkanın işlevsel olabilmesi için ilişkinin güven zemininde yürütülmesi şart. Evlilikte eşten gelen o koşulsuz kabul ve şefkat, o bireyin çocukluktan getirdiği ruhsal yaraları iyileştirme potansiyeline sahip. Ama uzun vadeli bağlılık beynimizde emniyet hissi yaratıyor. Ben emin bir yerdeyim. Eşim beni aldatmaz, bana sadakatsizlik yapmaz, beni sever, beni yarı yolda bırakmaz. Şirketlerde, aile şirketlerinde executive coaching hizmeti veriyorum. Gittiğimde anketler yapıyorum hani kültürü anlamak adına. Diyorum ki nasıl bir patron istiyorsunuz, nasıl bir şirket istiyorsunuz? İnanın ortak istedikleri tek şey şu. Hocam bugünü bir şekilde nasıl olsa geçiyoruz. Ben kurumumun zor günümde arkamda olmasını istiyorum, bu kadar. Nasıl ki ilahi sistemde Allah kulu bol vaktinde Allah'ı andığında dar vaktinde ona yetişiyorsa, imdad ediyorsa sünnetullah'da adetullah'da bu var. Aynen biz de eşimizin sıkıntılı anında ona koşmamızla alakalı bizim sıkıntısız anımızda koşmuş olmaklığı lazım ki duygusal banka hesabı güçlü olsun, o ücretin karşılığını ödeyebilsin. Sadece bunu finansal açıdan söylemiyorum, duygusal ödeme de vardır. Dolayısıyla o emniyet hissi oluşturma aile içerisinde. Bu her türlü panik atağı, anksiyeteyi, demansı, Alzheimer'ı önleyen en doğal ilaç oluyor. Gençler için evlilik sadece bir hayat birleştirme değil aziz dostlarım. Aynı zamanda ruhsal bir check-up ve sürekli bir destek sistemine dahil olmak. Gençlere bunu böyle verdiğimizde evladım senin evlilikle alakalı check-up'ın da yapılmış olacak. Ruhsal check-up'ın ruh ikizini bulduğunda. Mesela bakıyoruz biz sosyal kaygılar nedeniyle topluluk önünde konuşmaktan çekinen bir gencin eşinin ona evde prova yaptırması ya da konuştuğunda sözünü kesmeden dinlemesi ya da hayran hayran bakması konuşurken ya da konuşurken onu eleştirmemesi, her hata yaptığında ona şefkat destek olması klinik bir maruz bırakma terapisinden çok daha hızlı ve etkili sonuç veriyor. Eşinin o güven veren varlığı o gencin sosyal dünyadaki tehlike algısını yıkıyor, risk algısını yıkıyor, korku algısını yıkıyor ve ona özgüven kazandırıyor. Onun için zaten İslamiyet'te eşlerimiz bize dinimizin yarısını tamamlayan yarımlarımız. Yar bizim yarımlarımız oluyor. Yarim diyoruz, yarımım, ruh ikizim. Aziz dostlarım, çok anlatacaklarım var. Evliliğin içini böyle 3-5 taneyle değil, en sonunda da İslami'nin içinleri anlatacağım ama bütün insanın bu anlam arayışında onun varlığının parçalarıyla alakalı, her bir parçasıyla alakalı içine değineceğim. 5 madde oldu şu ana kadar. İnşallah gelecek hafta biraz duygusal motivasyona değineceğim. Niçinlerle alakalı. Gelecek hafta görüşünceye kadar evli iseniz ben niye evlendim ve şu anda o niçinin hakkaniyetle hakkını veriyor muyum? Bekarsanız ben niçin evlenmeliyim? İyi örnekler niçin evleniyor? Mutlu olanlar niçin evlendiler de hala mutlular gibi bir sorgulama yapmanızı da öneririm. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Hepinizi Rabbi Celil'e emanet ediyorum. İnşallah iyi niçini bulan, iyi niçinini aile içerisinde koruyan ve onu yaşatan bir güzellikle yaşarsınız. Hayırlı günler diliyorum efendim.